Bu kitap Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Bülent Erentay. Eserin adı Arap Baharı'nda AK Parti Misyon. Yazarı Hüsnü Mahalli. Türü araştırma. Halk Kitabevi, Yılmaz Basım Evi 2016. ISBN nosu 978-605-9350-556. Bu kitap 287 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 15 Aralık 2016. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Hüsnü Mahalli. Son 5 yılda bu coğrafyada çok şey yaşandı. Ölümler, yıkımlar, acılar ve gözyaşı. Birileri buna Arap Baharı dedi. AK Parti baş oyuncu ya da figüran ama baharın merkezindedir. Ilımlı radikal çizginin bir yerinde. Bense 2011'de bu bahara kanlı bahar dedim. Henüz IŞİD, Nusra ve benzeri katil sürüleri yoktu bile. 5 yıl sonra her şey sıfırlandı. İnançlar, değerler, gelenekler ve insanlık. Hilafet ve saltanat uğruna. Dünyanın her tarafından Türkiye'ye gelen ve buradan Suriye'ye giren ruh hastaları her şeyi bozdu. Suriye, Irak, Lübnan, Yemen, Libya, Tunus, Mısır ve bu coğrafyanın her yerinde. Güzelim ülke Türkiye dahil. Devlet ve toplumu zorla İslamlaştırmak uğruna. Sonuç, iler yer karanlık. Öncelikle kafalar. Bu kitap onların karanlık dünyasını anlatıyor. Cehalet, yolsuzluk ve rezaletleri de. Sonrası yok. Ya karanlığa razı olunacak ya da aydınlık için ses verilecek. Geç kalmadan. Bu kitabın son sayfasını bitirip kapağını kapatmadan. Hatırlatma. Arap Baharı denilen rüzgar 17 Aralık 2010'da Tunus'tan eserek Mısır, Libya, Bahreyn, Yemen ve Suriye'ye ulaştı. Baharın bir tek amacı vardı. AK Parti'ye örnek alan, alabilen ve alması gereken ılımlı İslamcı partileri, yani Müslüman kardeşleri ve o paya uygun olarak iktidara taşımak. Nitekim de öyle oldu. Tunus, Mısır, Yemen ve Libya'da. Ama işler o kadar da kolay değildi. Tunus ve Mısır'da Müslüman kardeşler iktidar oldu ama bir yıl dayanabildiler. Libya'da iç savaş çıktı. Suudi Arabistan Yemen'e saldırdı. Suudiler çoğunluğu Şii olan Bahreyn halkının ayaklanmasını bastırmak için tanklarını o ülkeye yönlendirdi. Kilit ülke Suriye. Suriye'de olaylar 15 Mart 2011'de başladı ve olaylar 5. yılını doldururken 300 bin insan ölmüş, 500 bini sakat kalmış, 600 bin ev yıkılmış, 4,5 milyon insan yurt dışına göç etmiş, 5 milyonu yurt içinde güvenli yerlere sığınmış ve ülke perişan olmuştu. Bense olayların ilk günlerinden itibaren gelişmeleri yakından izliyor ve gerçekleri anlatmaya çalışıyordum. Arap halkının dikta iktidarlara karşı demokrasi ve özgürlük mücadelesini önemsememe rağmen hiçbir zaman olaylara bahar demedim ve süreçlerin olumlu gelişmeyeceğini söyledim. O sıralar Akşam Gazetesi'nde yazı yazıyor ve hemen hemen her gün televizyonlara çıkarak gerçekleri anlatıyordum. Herkes doğru haber ve yorumları benden duymak istiyordu. Televizyon konuşmalarımın kayıtları bende yok ama yazdıklarımın tümü arşivimde duruyor. Akşam ve Ağustos 2013'ten itibaren Yurt Gazetesi'ndeki yazılarımın en önemlilerini ve özellikle Suriye'yi ve Suriye bağlamında Türkiye'yi ilgilendiren bu kitapta bulacaksınız. Çünkü Arap Baharı'nın merkezi Suriye ve bugün bütün dünya IŞİD ve Nusra'dan dolayı Suriye'yi, yani Türkiye'yi konuşuyor. Yaklaşık 600 yazıdan seçim yapmak hiç kolay olmadı. Bazılarını özetlemek gerekti. Kaldı ki o günün koşullarında yazılan ve yaklaşık 2000 vuruşla sınırlı olan bir köşe yazısında her şeyi anlatmak olası değildi. Çünkü burası Orta Doğu ve her konu mutlak başka konu ve konularla bağlı olarak ele alınıp değerlendirilmelidir. Özetle bu yazıların toplamında 5 yıllık gelişmelerin tüm gerçekleri anlatılmaktadır. Anlatıldığı içindir ki Suriye olayları ile birlikte Alo Fatih devreye girdi ve ben 2012 başından itibaren tüm televizyonlarda yasaklandım. TVNet ve TRT Arapça'daki programlarım iptal edildi. Haziran 2013'te akşamdan atıldım. Herkes benim anlattığım gerçeklerden korkuyordu. 5 yıl önce de ne dediysem 5 yıl sonra da kanıtlandı. İşte yazdıklarım. Televizyonda söylediklerim bundan farklı değil. Ocak 2012'de Orta Doğu'da Kanlı Bahar kitabını yazdım. Ocak 2014'te Diren Suriye, Ocak 2016'da Maniki Dünya, Mart 2016'da Al Sana Bahar. Genel bakış. 17 Aralık 2010'da Tunus'ta bir genç kendini yakarak Orta Doğu'da Arap Baharı'nı estirdi. Tunus halkının sokaklara dökülmesiyle 23 yıllık Cumhurbaşkanı Zeynel Bin Ali 14 Ocak günü özel bir uçakla Fransa'ya yöneldi. Ancak Sarkozy samimi dostu Bin Ali'ye aman gelme dedi. Bunun üzerine uçak önce Berlusconi'nin İtalya'sına, orada da olmayınca Suudi Arabistan'a yöneldi. O gün bugün Bin Ali bu ülkede kendisine tahsis edilen bir villada yaşıyor. Ama Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek Bin Ali kadar şanslı değildi. 25 Ocak 2011'de ayaklanan 90 milyonluk Mısır halkı 11 Şubat'ta Başkan Mübarek'i istifaya zorladı. Suudi Arabistan'a kaçmak isteyen Mübarek önce gözetim altına alındı, sonra da tutuklanarak demir kafesin arkasına konularak yargılandı. 30 yıllık tek kişilik iktidarından sonra cezaevi kıyafetiyle kafeste. Kısa bir süre sonra yapılan seçimlerde camileri birer propaganda aracı olarak kullanan Müslüman kardeşler parlamento seçimlerinden büyük zafer kazandı ve peşinden İslamcı Muhammed Mursi Cumhurbaşkanı oldu. Bahreyn'de durum çok daha farklıydı. Ülke nüfusunun büyük bölümü Şii olunca Arap Baharı'na destek veren Sünni Suudi Arabistan, Körfez ülkeleri, Türkiye ve hepsinin müttefiği Batılı ülkeler ilgisiz kaldı. Bu da yetmedi. Kızını Bahreyn Kralı'nın oğluyla evlendiren Suudi Abdullah, 14 Şubat 2011'de sokaklara dökülen Bahreyn halkının ayaklanmasını bastırmak için 27 Şubat'ta tanklarını bu ülkenin başkenti Mename'ye gönderdi. O gün bugün Bahreyn'de halk direnmeye ve mücadele etmeye çalışıyor ama hiç kimsenin ilgisini çekemiyor. Mart 2015'te Suudi Arabistan saldırısı olmasaydı belki de hiç kimse Yemen'deki Bahar'a ilgi göstermeyecekti. Oysa dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan Yemen'de halk 11 Şubat 2011'de 33 yıllık Ali Abdullah Salih iktidarına karşı ayaklanmış ve çok karmaşık politik, askeri ve sosyal gelişmelerden sonra 27 Şubat 2012'de Salih'i istifaya zorlamıştı. Ama Suriye'de hiçbir şey kolay değildi. Çünkü Suriye bu coğrafyanın kilit ve anahtar ülkesiydi. Çünkü Suriye uluslararası ve bölgesel tüm denklemlerin merkezindeydi. Çünkü bilinen 10 binlik tarihiyle Suriye farklı bir ülkeydi ve bu ülkenin insanları bölgenin diğer halklarından farklıydı. İşte bu nedenle bu kitapta okuyacağınız makalelerin büyük bölümünü Suriye ile ilgili oldu. Çünkü Suriye, olay ve yazıları 5 yıllık kanlı Arap cehennemini tüm detaylarıyla anlatmaktadır. Arap Baharı ve Ben. Bu Azizi'nin 17 Aralık 2011'de kendini yakmasından önce Tunus'ta gösteriler yapılıyordu. Bu gösterilere ağırlıklı olarak sol eğilimli sendikalar ve sivil toplum örgütleri katılıyordu. CIA destekli Sarosçu gençlik ve gruplar sosyal medya üzerinden örgütleniyor ve gösterilere katkı sağlıyordu. Arap ve Batı medyası olup bitenlerle hiç ilgilenmiyordu. Bu Azizi'nin kendini yakmasıyla her şey bir anda değişti. Herkes Tunus'un Yasemin devrimini konuşur oldu. Demokrasinin değisinden bile nefret eden Suudi Arabistan, Katar ve Körfez ülkeleri bu devrimi destekler oldular. El Arabiye, El Cezire ve BBC bu devrimi çılgınca destekleyince ben de bu işte bir iş var dedim. Çünkü uzun yıllar Türkiye ve bölge muhabirliği yaptığım bu ve benzeri kanalları çok iyi biliyordum. Tunus halkının Gestapo lakaplı Bin Ali'ye karşı devrimci ayaklanmasını en sıcak bir şekilde destekleyen biri olarak sürecin sağlıklı işlemeyeceğini ve olup bitenlere Arap Baharı denilemeyeceğini söylüyordum. Özellikle Müslüman Kardeşler kökenli Nahda Partisi'nin etkin bir şekilde olayları sahiplenmesinden sonra. Çünkü adamlar camileri çok iyi kullanıyorlardı. Ama devrimin ateşini yakan sol gruplar dağınık ve kendi aralarında anlaşamıyorlardı. Mısır'da durum bundan farklı değildi. 30 yıllık mübarek iktidarına karşı ayaklanan Mısır halkının devrimini Müslüman Kardeşler çaldı. Mısır'ı yakından takip eden ve çok iyi bilen biri olarak bu ülkede olup bitenlerin aslında 2004 tarihli Büyük Orta Doğu Projesi'nin bir parçası olduğunu hemen anlamıştım. Çünkü 2011'e kadar Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Ricardone 2005-2008 döneminde Kahire'de görev yapmış ve Müslüman Kardeşlerle çok yakın ilişki içinde olduğundan mübarek tarafından kovulmuştu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama ise aynı hedefi gerçekleştirmek için bir başka yol izlemişti. Seçildikten sonra 6 Nisan 2009'da önce Türkiye'yi, 4 Haziran'da da Mısır'ı ziyaret etti. Her iki ülkede demokrasi vurgusu yaptı ve Mübareğe "Sen gidicisin" dedi. Mısır'a giderken yol üzerinde Suudi Arabistan'a gidip Kralı Abdullah'tan son altın kraliyet nişanını alan ve kralı iki yanağından öpen Obama, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki konuşmasında Araplara AK Parti'yi model alın der gibiydi. Arap İslamcıları da öyle yaptı. Önce Tunus'ta, sonra da Mısır'da. Bense başlangıçta bunun işe yarayabileceğini ve AK Parti'nin Arap halklarına yardımcı olabileceğini düşünerek Libya ayaklanmasında Erdoğan'ın etkin ve olumlu rol oynayabileceğini savundum. Ancak NATO'nun ne işi var Libya'da diyen Başbakan Erdoğan, bir hafta sonra fikrini değiştirerek bu ülkenin bombalanmasını savunur oldu. O NATO'dan yana olunca ben de ona karşı oldum. Suriye'de olayların başlamasıyla Erdoğan ve AK Parti'nin tutumu ve davranışı benim açımdan çok daha önem kazandı. Çünkü Erdoğan'ın Esad'la ilişkisi, Mübarek, Bin Ali ve Kaddafi ile olan ilişkisinden çok daha farklı, anlamlı ve önemliydi. Yani Erdoğan'ın Suriye bağrına karşı tutumu benim Arap bağrına karşı duruşumun çerçevesini belirleyecekti. Nitekim de çok fazla beklemedim. Tunus, Mısır ve Libya'da İslamcıların iktidar şansı artınca Müslüman Kardeşler kökenli Erdoğan Suriye'de farklı davranamazdı. O da öyle yaptı. Ben de tavrımı kesinleştirmek için fazla beklemedim. Bu coğrafyanın her şeyini bilen biri olarak Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerinin çağ dışı, ilkel, bağnaz ve karanlık kral, emir ve şeyhlerinin desteklediği İslamcı grupların bahar ülkelerine asla ve asla demokrasi, özgürlük ve barış getiremeyeceğini biliyordum. Üstelik bu baharın arkasında emperyalist ülkeler ve çok güçlü propaganda makineleri vardı. Dünya medyası el ele vermiş, her dakika yüzlerce yalan haber üretiyordu. 5 yılda 50 milyon yalan. Arap cehennemini bazen yemin billah, bazen de medya zoruyla Arap halklarına bahar olarak yutturmaya çalışıyorlardı. Ama olmadı. Anlamak için her şey ortada ve açıktı. Ortada çok büyük, rezil ve iğrenç bir oyun vardı. Yalancının mumu ancak ikindiye kadar yandı. Yatsı olmadan onların baharına Ocak 2012'de kanlı bahar dedim ve Suriye olaylarıyla birlikte kanlı geleceğin gerçek fotoğrafını çektim. Hem de içim acıyarak. Keşke Erdoğan böyle davranmasaydı. Tunus, Mısır, Bahreyn, Yemen ve Libya'da yaşanan olaylarla ilgili birçok makale yazdım ve televizyonlara çıkarak bu olayları anlatarak yorumunu yaptım. Ancak bağrım merkezinde ve hedefinde Suriye olduğu için bu kitaba Suriye ile başlamak istedim. Başka ülkelerle ilgili başka makaleler sırası gelince bu kitapta yer alacak ve geriye dönük hatırlatmalarla değerlendirilecektir. Suriye'de olaylar 15 Mart 2011'de Dera kentinde başladı. Kısa süre içinde ülkenin birçok yerinde gösteriler yapıldı. Bunun üzerine atlayıp Şam'a gittim. O sıra Türk Hava Yolları henüz uçuşlarını iptal etmemişti. İptal ettiğinde Beyrut'a uçuyor, oradan da karayoluyla Şam'a gider oldum. O sıralar Akşam Gazetesi'nde yazıyordum ve Suriye ile ilgili ilk yazımı Şam'dan yazdım. Zor İşler, 5 Nisan 2011. Bir haftadır Suriye'deyim ve bir günlüğüne de olsa Ürdün'e gittim. Bölgede yaşananları yakından izlemek ve Türkiye'nin bölgesel politikalarını dışarıdan görmek için hep böyle yaparım. Çünkü Batı kaynaklı bilgiler çoğunlukla bizi yanıltmak amacıyla üretilir ya da abartılarak servis edilir. Örneğin El Cezire kendi haberlerinde zaman zaman İngiliz haber ajansı Reuters'i kaynak gösterirken, aynı ajans dünyanın servis ettiği haberlerinde El Cezire'yi kaynak göstermektedir. Her ikisi de palavradan görgü tanıklarını kaynak göstererek haber ve proaktif analizler yaparlar. Tunus ve Mısır'dan sonra Libya ve Suriye olaylarında da bunu çok daha net görürüz. Önce Libya'ya bakalım. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı ve NATO operasyonlarını destekleyen Ankara, Kaddafi'yi kızdırdı. Ama aynı Ankara, NATO'nun muhalefeti silahlandırmasına karşı çıkınca bu kez muhalefet kıyameti kopardı. El Cezire televizyonu tüm Arap kamuoyunu etkileyecek şekilde sürekli bunların propagandasını yaptı. Ateşkes ve barışı sağlayacak bir Ankara, hem Libya'da hem de bölgede birçok oyunu bozabilir. Dönelim Suriye'ye. Başbakan Erdoğan sürekli olarak Başkan Esad'a demokrasi yönünde telkinlerde bulunduğunu söylüyor. Başbakan, Londra'da İngiliz meslektaşı Cameron'un yanında Esad'ın konuşmasını yeterli bulmadığını söyledi. El Cezire ve Reuters bununla ilgili haberleri sürekli verdi ve Türkiye karşıtı bir ortam yaratmaya çalıştılar. Böyle olunca Erdoğan'ın konuşması Şam'da şok etkisi yaptı. Erdoğan'la özel dostluğu olan Esad, bu konuşmalara olumlu bakmasına rağmen çevresindeki insanlar ve sokaktaki vatandaşlar Suriye'deki Müslüman Kardeşler Örgütü lideri El Şakfa'nın İstanbul'daki basın toplantısına, ki El Cezire bunu canlı yayınladı, karşı kırgınlık ve kızgınlıkların saklanamıyor. Onlara göre Türkiye gibi stratejik dost ve müttefik bir ülke buna izin vermemeliydi. Çünkü El Şakfa, Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun kendilerine verdiği destekten söz etmiş, Başkan Esad'ın konuşmasını yetersiz bulmuş ve Suriye halkını cuma namazı sonrasında ayaklanmaya çağırmıştı. Oysa meclis konuşmasında önemli şeyler söylemediği belirtilen Başbakan Esad, ertesi gün 5 önemli komisyonun kurulmasını kararlaştırmış ve bu komisyonlara 25 Nisan'a kadar süre tanımıştı. Olağanüstü halin kaldırılması, Kürtlerin isteklerinin karşılanması, son olayların bağımsız bir kurul tarafından araştırılması, yeni partiler yasasının düzenlenmesi ve son olarak çalışanların sosyal haklarının geliştirilmesiyle ilgili görevlendirilen komisyonlar çalışma raporlarını bu hafta kurulması beklenen yeni hükümete sunmasından sonra parlamento bu konularla ilgili son kararını verecek. Yani bu sürecin tümüyle tamamlanması için insanlar maksimum 2 ay bekleyecek. 2 ay sonra Başkan Esad'ın sözünü verdiği reform ve değişimler gerçekleşmezse, o zaman muhalefet, Esad'ın konuşmasını yeterli bulmayanlar ve tabii ki ben tekrar sesimizi yükseltiriz. Yükseltirken de Suriye'nin özgün koşullarını ve bu ülkene meydana gelen ya da senaryolar çerçevesinde gelmesi beklenen olayların Türkiye'yi nasıl ve ne kadar etkileyeceğini de görmemezlikten gelemeyiz. Tam da Libya'da yaşananlar ortadayken. Bu arada özgürlük ve demokrasi söylemiyle işgal edilen Irak'taki durumu unutmamamız gerekir. Görüldüğü gibi çok dikkatlice yazılan bu yazıda Ankara'nın olumsuz olumlu tavrının önemine dikkat çekmiş ve Erdoğan'ın çok dikkatli davranmasının gereğine vurgu yapmıştım. Ama ne Ankara ne de Erdoğan oralı değildi. Erdoğan ideolojisinin gereğini yaparak büyük hayaller kurmaya başlamış ve Arap Müslüman kardeşlerinin gazıyla havaya girmişti. Batılı başkentler bu işten hoşlanmış. Alevi ve Şii düşmanı Suudi Arabistan, Katar ve bölgenin tüm Sünni iktidarı Osmanlı mirasçısı AK Parti'yi Safevi İran'a karşı kışkırtmanın heyecanını yaşıyordu. Sıra algı operasyonu için gerekli olan televizyon, gazete ve sosyal medyaya gelmişti. Onlar da bu iş için hazırdı ve hemen harekete geçtiler. Yandaş medya, Başbakan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun "Esad bizi dinleyip reform yapmıyor" söylemini tekrarlayıp duruyordu. Amaç, Türkiye halkını Suriye konusundaki yeni politikayı hazırlamaktı. Çünkü Esad'la çok samimi dostluk ilişkisi içindeki Erdoğan'ın aniden Suriye karşıtı yeni tutum ve davranışta bulunması kolay olmayacaktı. Üstelik Türk halkının ezici çoğunluğu Esad'ı, güzel ve zarif eşi Esma'yı ve son dönemde Türkiye ile çok iyi ilişkiler geliştiren Suriye'yi çok sevmiş ve benimsemişti. İnsanların durduk yerde Esad ve Suriye düşmanı olması kolay değildi. Ayrıca insanlara bakın Esad aniden ve bir gecede zalim ve katil oldu demek de kolay değildi. İş yandaş medyaya kalmıştı. O da mucizeyi yarattı. Bana gelince Kasım 2002 seçimleri sonrasında 5 Ocak 2005'te Başbakan Abdullah Gül'ün ilk Şam gezisinden sonra AK Parti'nin dış politikasını yakından takip edip destekledim. Mart tezkeresinin reddedilmesi öncesi ve sonrasında Irak'ın işgal edilmesini önlemek için büyük çaba harcayan Gül başta Suriye olmak üzere Türkiye'nin bütün ülkeleriyle yakın ilişki kurdu ve yerine başbakan olan Erdoğan bu yolda devam etti. Bu süreci çok yakından ve zaman zaman içinden takip eden biri olarak Erdoğan'ın Alevi ve Şii olduklarına bakmasızın Şam, Bağdat ve Tahran'la ilişkilerini geliştirmesini çok önemsiyordum. Sünni Müslüman kardeşler kökenli bir AK Partilinin bunu yapması ve bölgenin diğer ülkeleriyle benzeri dostluklar ilişki kurması tarihsel öneme sahip bir gelişmeydi. Üstelik Erdoğan bölgesel barış için İsrail'e karşı sert tavır alıyor ama aynı zamanda İsrail-Suriye görüşmelerine arabuluculuk yapıyordu. Türkiye'ye bölgesel ve uluslararası alanda ciddi saygınlık ve prestij kazandıran başka birçok adım atan Erdoğan, ılımlı İslam modeli olma çabasının dışında Büyük Ortadoğu Projesi'nin eş başkanı olmanın gereklerini yerine getirir gibi görünmüyordu. Yani o günlerin görünür koşullarında. O günlerin tüm detaylarını izleyen biri olarak ben de Ankara'nın dostluk içeren bu politikalarına destek veriyordum. Elbette zaman zaman soru işaretlerim ya da sorguladığım bazı konular oldu ama genel çizgisiyle her şey 2010 sonuna doğru Tunus'ta başlayan Arap Baharı'na kadar olumlu gelişiyordu. Bahar'la birlikte AK Parti'nin gerçek ideolojisinin gereklerini yerine getirerek iç ve dış politikada tamamen değişti ve bugün gelinen noktaya doğru hızlı adımlarla ilerledi. AK Parti ve Erdoğan böyle davranınca doğal olarak ben de karşılarında oldum. Dışarıda yani eski dostlarla gaddarlık, kan ve acı, içte ise herkese karşı baskı, zulüm ve korku politikaları bana göre değil. Bu AK Parti benim iyi niyetle ve iştenlikle tanıdığım AK Parti değil. Bu AKP belki de gerçek ve olması gereken AKP ama ben insanların iyi tarafını görmek isteyen biriyim. Elbette insanların beyinlerini okuma gibi bir becerim yok ama bu coğrafyanın insanları için bir adım atanlara her zaman iyi bakar, desteklerim. Kötü davrananlara da bir gazeteci ve insan olarak var gücümle karşı koyar mücadele ederim. Hiç kimseden korkmadan, çekinmeden ve sinmeden. Medyanın rolü. 29 Nisan 2011. Bir ay içinde ikinci kez Suriye'deyim. Birçok il ve ilçeyi dolaştım ve farklı siyasal ve sosyal tercihleri olan yüzlerce insanla konuştum. Medyanın abartılı olarak yansıttığı görüntülerden farklı olarak hiçbir yerde olumsuz bir şey görmedim ama yine de ortada bir gariplik ve bir o kadar da gergin ve tedirginlik var. Çünkü iç ve dış dinamikleriyle muhalefet adım geri adım atmaya niyeti görünmüyor. Buna karşı iktidarı ellerinde tutanlar bu konumlarını kaybetmek istemiyor ve bunun için de her şeyi göze almış durumdalar. Bunun dışında olan ve bilen Ankara her iki tarafla temasını sürdürüyor ve Başkan Esad'ı reform konusunda ikna etmeye çalışıyor. Ancak burada bir sorun var. Erdoğan Esad'ı reform konusunda, örneğin çok partili sisteme geçiş konusunda ikna etse bile bence muhalefet dış güçlerden aldığı ve alacağı destekle bununla yetinmeyecektir. Çünkü Libya örneğinde olduğu gibi batılı ülkeler Suriye'de istikrar istemiyor. Batılı ülke ve güçler Suriye'nin karışık olmasını ve gerektiğinde iç savaşa sürüklenmesini tercih etmektedir. Çünkü böyle bir Suriye, Batı'nın bölgesel planları için çok daha önemli ve gerekli. Yani Batı, karışık bir Suriye üzerinden Türkiye'ye, Irak'a, Lübnan'a ve son olarak İran'a yönelik projelerini gerçekleştirmeyi planlamaktadır. Bu planın ilk adımı olarak Batılılar, çeşitli yol ve yöntemlere başvurarak Şam üzerinde baskılarını yoğunlaştırıyor ve Suriye'nin İran'dan uzaklaşmasını sağlamak için uğraşıyor. Ben başından beri Suriye ve bölgedeki gelişmelere Batılıların coğrafyamıza yönelik yeni bir planı çerçevesinde bakıyorum. Yine bu nedenle ben Türkiye'nin başından beri Suriye politikasını önemsiyorum. Çünkü bana göre Suriye'de bir değişim olacaksa bu ancak Esad'ı ikna yoluyla olur. Belki ikna süreci uzun olabilir ama diğer alternatiflerin başarı şansı yok ve sonuçları itibariyle Suriye ve dolayısıyla da olsa Türkiye için felaket demektir. Bunun farkında olması gereken Başbakan Erdoğan sık sık Başkan Esad'la konuşmakta ve reform konusunda onu ikna, teşvik ve cesaretlendirmeye çalışmaktadır. Elbette Başbakan Erdoğan bu reformların kolay olmadığını ve neden zor gerçekleşebileceğini anlamalıdır. Ancak başkan içte ve dışta oynanan oyunu bilerek ve anlayarak kendi halkını beklentilerine karşılık vermeli ve halkın farklı nedenlerle de olsa yükselen tepkilerini anlayarak gereğini yapmalıdır. Bu kolay olmayabilir ve kolay değildir ama Batı kendi planında ısrarlı olacağına göre Esad Türkiye'nin de desteğini alarak kendi halkına saygı ve sevgide ısrarlı olmalıdır. Esad'ı Suriye'de ve bölgede oynanan çok tehlikeli oyunu bir an önce görmeli ve Türkiye ile birlikte bu oyunu bozmalıdır. Bunun da tek koşulu yolsuzluklardan, pisliklerden arınmış, özgür, demokratik, laik ve çağdaş Suriye için uğraş vermektir. Bugün Suriye'de egemen olan yapının buna izin vermesi elbette kolay değil. Ancak arkasında Türkiye gibi bir dostu olan bir Esad bu yapının etkinliğini kırabilir, kırmalıdır. Suriye'nin başka şansı ve alternatif siyasal tercihi yoktur ve olamaz. Var diyenler şimdilik Libya'ya, Irak'a, Yemen'e bakabilir. Hiçbir şey El Cezire'nin göstermeye çalıştığı gibi değil. Irak'ı Katar'ın başkenti Doha'daki merkez komutanlık karargahında işgal eden Amerika Birleşik Devletleri, şimdi de bölgenin tümünü yine Doha'daki El Cezire'nin provokatif yayınları ile kargaşaya sürükleyip kendi denetimi altına almaya çalışıyor. Boşuna dememişler. Cephede bir yalan bazen bir ordudan daha etkin ve güçlüdür. Bunu iyi bilen de bu amaçla kurulan El Cezire'dir. El Cezire'nin bugünkü halini ilk gören de benim. Çünkü daha ilk kurulduğunda 1996 bu kanalla bir yıl kadar çalışıp ne olduğunu anlayınca hemen istifa etmiştim. Yani ben El Cezire'nin bugünden için kurulduğunu daha o zaman anlamıştım. El Cezire'nin bir gün gelip böylesi iğrenç görevi yerine getireceğini tahmin etmiştim ama bu görevin bu denli tehlikeli, kanlı ve kapsamlı olabileceğini tahmin edememiştim. Sonuçta bu coğrafyada 100 yıldır iç savaş, kavga ve kargaşalar yaşanmış ama hiçbir zaman medya boyutuyla Suriye benzeri böylesi iğrenç ve aşağılık bir olay yaşanmamıştı. Dünya ve bölge medyası rezil, ahlaksız ve mesleki etikle ilgisi hiç olmayan bir tezgahla Suriye üzerine çullanmıştı. Siyasette durum bundan farklı değildi. Ocak 2003'te Esad'la dost Gül, Erdoğan ve Davutoğlu 2011'de Esad'a düşman herkesle kardeş olmayı tercih ettiler. Onlar öyle yapınca El Cezire'nin sahibi Katar emiri Hamed ve El Arabiye'nin sahibi Suudi Kral aynı yolu izlediler. Hep birlikte el ele verip etrafta kim varsa onları da yanlarına alarak Esad'a karşı cihat ilan ettiler. Birinci ayrımın sonu, sayfa 21.